Ayrım 6.
Ali'nin sesi bu sefer kesin ve inatçıydı. Allah tabancanı. Murtaza Ağa gene elini uzatmadı. Ali de elindeki tabancayı onun yanına koyuverip geriye döndü. Köprüye aşağı yürüdü. Dur Ali dur diye can havliyle bağırdı Murtaza Ağa. Dur bre kardeşim biz sana kardeş dedik. Biliyorum beni öldüreceksin. Ama öldürürse de kardeşim öldürsün beni. Dur be de hemen geriye dön. Birkaç adım atıp sertçe onu kolundan tuttu kendine çekti. Buyuran sert bir sesle. Al o tabancayı oradan. O tabanca benim sana armağanımdır. Şimdi beni iyi dinle Ali. Benim hayat sana bağlı. Al ne yaparsan yap. İster öldür ister kaldır. İstersen götür de İnce Mehmet'e teslim et. Ama bundan sonra sen ol beni bırakıp da bir yerlere gitme. Ali gitti. Usulca tabancayı oradan aldı. Beline takıp ağanın yanına geldi. Kusuruma bakma Murtaza ağa. Ne kusuru Ali? Kusur bende. Haydi eve gidelim. Eve vardıklarında gün battı batacaktı. Işıklar evlerin camlarına bütün görkemiyle vurmuş, sırtını bu zeytin ağaçlı yamaca dayamış, kasabayı bir peri sarayına çevirmişti. Bu saatlerde kasaba uzaktan ana Varza'nın bu yanından bakınca yerden savrulan renk renk bir ışık yumağında döner, yöreyi ta uzaklara kadar tarifsiz bir aydınlığa boğardı. Murtaza Ağa Türkmen beylerinden birinin oğluydu. Babası buralarda çok sayılan Kekeme Adem Ağa'ydı. Cömert, sofrası yerden kalkmayan bir adamdı. Eski kışlaklarını çiftlik olarak kapatmış, tapusunu da üstüne yaptırmıştı. İleriyi gören bir kişiydi. Belki bu kasabada ilk sağlam tapu onundu. Tapusu 7.000 dönümlüktü ama tapu sınırları içinde belki 40.000 dönümlük tarlalar kalıyordu. Öyle ötekiler gibi hazinenin ya da Ermenilerin topraklarına konmamıştı Murtaza Ağa. Ve hem de bununla övünürdü. Yalnız şimdi bu oturduğu konağı kaçarken ona Ermeni dostu Karabet Keklik yan vermişti. Herkes konağın Karabet'ten zorla alındığını söylüyordu ya, Murtaza Ağa bu iftiraya cin ifrit oluyordu. Hayır, o bu görkemli konağı gasp etmemiş, Ermeni dostu Keklik yana çil çil altınlar sayarak satın almıştı. Konakları gasp edenler Zülfü'ydü, Taşkın Halil Bey'di, Molla Duran Efendi'ydi, Müstantik Rüştü Bey'di, ötekilerdi. Bir kuruş vermeden ne devlete ve ne de konakların sahiplerine onlar gidince babalarının malları gibi gelip oturuvermişlerdi. Murtaza Ağa kapının tokmağını 3 kere hızlı hızlı vurdu. Kapı hemencecik açıldı. Konak 2 katlıydı ve 14 odası vardı. Bir odada çatı katındaydı ve tavan arasından küçük bir merdivenle çıkılır, icabı hal başka gizli bir merdivenden de sokağa varılırdı. Kasabanın en güzel beyaz badanalı büyük yapılarından birisiydi. Karabet Keklik yan ustayı ta Sivas'tan getirmişti. Konak yapıldığında hem Ermeniler ve hem de Türkler arasında dillere destan olmuştu. Her odasının duvarı nakışlı ak diş budak ağacından işlenmişti ki hiçbir odanın yapısı ötekine benzemiyordu. Birinci katın tabanı çakıl taşlarıyla renk renk döşenmiş, döşemenin tam ortasına da ana Varza'nın oralardan bozulmadan getirilmiş, üstünde geyikler, sülünler, mor çiçekler olan bir Bizans mozaiği yerleştirilmişti. Pırıl pırıl bir tahta merdivenden yukarıya çıktılar. Karşılarına gelen duvarda gene ana Varza'dan getirilmiş büyük bir mozaik daha vardı. Bu mozaik ise bir kuş cennetiydi. Bir bataklıkta yürüyen leylekler, uçan turnalar, kırmızı bir yılan, kınalı keklikler. Ali büyük salonun ortasında dikilmiş kalmış hayran hayran bu mozaiğe bakıyordu. Ne bakıyorsun Ali? Tevatür ağa, kim yapmış ola? Küffardan kalma, Karabet bunu yerin altından çıkarttırmış, çok kıymetliymiş. Öyle dediler. Bundan odalarda 3 tane daha var. Tevatür, tıpkı canlı gibi yılan da akıyor. Merdivenin tam karşısındaki büyük cumbaya gidip fır dolayı işlemeli yastıklarla çevrilmiş sedirlere oturdular. Ortalık yahni kokuyordu. Amma da acıkmışız dedi Murtaza. Acıktık dedi Ali. Soğan yahnisi sever misin? Bir kere yemiştim bir seferinde. Tadı daha damağında. Şehriyeli pirinç pilavı, taze yağlı. Kim sevmez ki diye güldü Ali. Ardından da püren balı. Bizim yaylada çok olur dedi Ali. Aa ama en hasını süt gibi apağını da getirtirim. Ama biz çok aslanırız. Var ol Ali'm kardeşim. Ortalıkta kimsecikler gözükmüyordu. Tam bu sırada odalardan birisinden iri yarı geniş kalçalı, memeleri dışarıya taşmış, çizgili, ayaklarını örten bir fistan giymiş, beline yeşilli kırmızılı püskülleri sarkan bir kuşak dolamış, ayağında rugan kundura, başında yeşil bir ipekli başörtü, büyük kara gözlü, dimdik yürüyen, boynu çok uzun, kırmızı dudaklı, azıcık da soluk yüzlü bir kadın geldi. Hoş geldin Ali Ağa kardeşim dedi. Ali hoş bulduk derken yere bakıyordu. Vay vay vay diye başladı kadın ardından da. Ölüsü davul gibi şişmiş Ali Safa Bey'in. Yatağı yorgana sığmıyormuş. Hüt dağı gibi olmuş. Bir de kokuyormuş. Bu gece bütün kasabayı sarar bu koku diyorlar. Bu gece biz kokudan kasabayı terk ederiz diyorlar. Hüsnü Hatun Murtaza Ağa'nın ilk karısıydı ve 36 yaşındaydı. İskenderun yörelerinden bir Türkmen beyinin tek kızıydı. Onu almak için Murtaza Ağa her şeyi yapmış, elinde avucunda ne varsa onun uğruna harcamıştı. Onu ondan sonra evlendiği öteki genç karılarından daha çok severdi her zaman. Hüsnü Hatun ona 3 erkek 5 çocuk doğurmuştu. Öteki genç kadınların ise 6'şar çocukları vardı. Daha da doğuruyorlardı. Öteki kadınlar Ali'ye hoş geldine gelmediler. Töreye göre eve gelen yakın akraba ya da çok yakın dost, bildik tanıdık değilse onlar yüze çıkamazlardı. Varsın koksun dedi Murtaza Ağa. Nasıl olsa bir gün gömülür. Toprak bütün kokuları örter. Örter dedi Hüsnü Hatun, örter. Ne olmuş o ince memede? Ondan hiç haber yok mu ağa? Yok dedi Murtaza. Kim bu adam? Ne bu adam? Cin mi, peri mi? Var mı, yok mu? Kartal gibi ağaları, beyleri öldürüyor da ona kimse bir şey yapamıyor. Biz adam değiliz ki dedi Murtaza. Biz adam olsak o Abdi Ağa'yı bile öldüremezdi. Arif Sayın Bey burada, Halil'in evinde. Korkularına ona kimse bir şey söyleyemiyor. Benim de ağzımı kapattılar. Sanki şu bizim Arif Saim Tanrı'nın öz bir vekili. Ödleri kopuyor herkesin ondan. Donlarına sıçıyorlar korkularından. Ali Safa da gitti gider. Bundan sonra sıra bizde. Bizden sonra da Arif Saim'de. Arif Saim'den sonra da Hüt Dağı gibi şişti fıkaranın ölüsü. Kokuyor dedi gene Hüsnü Hatun. Yemeğinizi yiyin de. Hamamlığı yakın hatun. Büyük bir kazan su ısıtın. Ali kardeşim çok uzaklardan geliyor. Bir iyice yunsun arınsın. Bir kalıpta kokulu sabun verin. Bir katla benim donumdan, gömleğimden verin. Ali kardeşin yatağını da benim odama serin. Bundan böyle biz aynı odada yatacağız. Bu ince Mehmet azıttı, hiç belli olmaz ki. Hiç belli olmaz dedi Hüsnü Hatun içini çekerek. Bu azgın insanların ne yapacakları hiç belli olmaz. Küçük Ali oğluna dağlar kartırılığına neler yaptılar. Evini basıp onu paramparça ettiler. Ben işte şu gözlerimle gördüm olan biteni. Hem de parçalayanlar yabancılar da değil. Kendi eli, aşireti. İnsanlar azgın, azgın. Ali kardeşi ben çok duydum. Yemek gelsin mi? Murtaza Ağa Topal Ali'ye baktıktan sonra gelsin dedi. Hüsnü Hatun Topal Ali'yi tepeden tırnağa süzerek yerinden kalkıp mutfağa ağır ağır salınarak gitti. Az sonra da genç bir kız koskocaman işlemeli bir bakır sini bir cicim sofrayla geldi. Cicimi kilimlere serip siniyi üstüne koydu. Ardından da yufka ekmek dürümleri, bakır sahanlarda yahni, pilav, yoğurt, kızartılmış keklik eti geldi. Sofraya bağdaş kurup başladılar tüten yemekleri kaşıklamaya. Yemek uzun sürdü. Yemekten sonra gene aynı kız ibrikleyen ve boynuna atılı apak bir havluyla geldi. Ali'nin eline su döktü. Su ısındı mı diye bağırdı içeriye Murtaza. İçeriden Hüsnü Hatun'un hazır diyen sesi geldi. Kız Ali'nin önüne düşüp hamamlığı gösterdi. Ali alelacele soyunup yıkanmaya başladı. Yatak odasında büyük bir gaz lambası yanıyordu. Şişesi de pırıl pırıl parlıyordu. En küçük bir is bulaşmışlığı yoktu. Lambanın karpuzu koskocamandı ve pembesine mavi çiçekler işlenmişti. Murtaza Ağa yer yatağına girmiş, ipekli, ak ince bir çarşafı boğazına kadar çekmişti. Ali uzun bir süre sonra ağanın gömleğini, uzun paçalı donunu giymiş, odaya büzülmüş, sıkılmış girdi. Bütün bedeni kokular içindeydi. Anadan yeni doğmuş gibi olmuştu. Hemencecik ağanın yanına serildi, yer yatağına girip o da ipek çarşafı boğazına kadar çekti. Ömründe hiç böyle bir yatak görmemişti. Birden aklına düştü. Ali Safa Bey de şu Hüt Dağı gibi şişmiş adam da bütün ömründe böyle yataklarda mı yatmıştı? Böyle sakız gibi, böyle yumuşacık, böyle ipeği insanın tenine değince ürperten. Demek Ali sen her yaratığın izini bilirsin, arıların bile. Az çok ağam. Nereden belledin bütün bunları? Kendiliğinden, meraktan, avcılıktan. Hiç ustan mustan yok muydu örnek aldığın bir adam? Vardı. Adına kelacı derlerdi. Gökteki turnanın, uçan sineğin, yerdeki yılanın izini bile sürerdi. Allah vergisi. Ve hem de her izi tanırdı. Ben önce onu tanıdım. Babamın çok bir can arkadaşıydı. Ondan sonra ben keklikleri çok severim. Keklik palazlarının izini sürmeye başladım ilk olaraktan. Bir iyice öğrendim kekliklerin huyunu suyunu. İzlerini sürerek yuvalarını bulurdum. Yılda belki 500 keklik palazı yakalar büyütürdüm. İşte böyle. Kel Hacı'ya gelince hünerini kimseye öğretmedi, oğluna bile. Yanına da hiç çırak almadı. O nerede, biz nerede? Öyle bir izci bu dünyaya ne geldi ne de gelir. Biz onun yanında çocuk kalırız. Yel Musa bile onun eline su dökemez. Tevatür. Tevatür diye yineledi Ali. Ondan sonra da Ali öteki kuşlara merak sarıyor, sarp, üç kavak boyu bir kayalığa, şahin yavrusu almak için tırmanırken düşüp ayağı kırılıyor. Bundan dolayı da işte böyle topal kalıyor. Ama gene de kuşların izini sürmeyi bırakmıyor. İzlerin ardınca dağ taş bayır demeyip dolaşıyor. Bir iz gördü mü bir yerde o izin ne izi olduğunu ölüyor, bitiyor, tükeniyor ama gene de o izi buluyor, öğreniyor. Kuşlardan sonra da yabani hayvanların izlerine merak sardırıyor. Bundan dolayı koyak, kaya, doruk, yamaç demeyip şu koca torası dolaşıyor. Sonra küçük böceklerin, karıncaların, kelebeklerin, sümüklü böceklerin izlerini öğreniyor. Ardından da insanların. Ali'nin bu dünyada işi bu, hüneri bu. Yeryüzünde çok az ölümlüye nasip olmuştur böyle bir hüner. Bu iz merakından dolayı Ali suların, ağaçların, sudaki balıkların, her bir şeyin huylarını öğrenmiştir. Ali bir seferinde karşısına çıkan bir yılanla karşı karşıya göz göze gelmiştir. Ne o ondan gözünü ayırabilmiş ne de bu. Büyülenmiş gibi böylece bir gün akşama kadar gözlerini birbirlerinin gözlerinden çekmeden, gözleri birbirlerine kenetlenmiş kala kalmışlardır. Böyle bakışırlarken Ali yılanın yüreğinin içindekini, aklından geçenleri okumuş, yılan da Ali'nin içinden geçenleri. Sonra gün batarken yılan başını yere indirmiş, arkasını dönmüş, çıngırağını öttürmeden akmış gitmiş. Neden sonradır ki ta uzaklardan onun sevinç içindeki çıngırağının sesi gelmişti. Ali, sen kayıptan da haber verirmişsin. Ali o anda yatağının içinde doğruldu korkuyla. Yok haşa, biz kim kayıptan haber vermek kim? Yok haşa, ben öyle duydum da. Ali Torux'la dolaşırken tilkilerin, kurtların, yabanıl parsların, vaşakların, yaban kedilerinin, ayıların da izlerini sürüp onların yuvalarını, inlerini buluyordu. Birkaç gece kış uykusuna yatmış ayıların mağarasında ayılara sarılarak yatıyordu. Çok çok yağmurca, çok sığın, çok karaca, çok susamuru, çok sansar vuruyordu. Şahinlerin, kartalların, doğanların yuvalarını buluyordu izlerini sürerek. Çiçeklerle de konuşuyordu. İnce Mehmet şu dünyadaki yaratıkların en soylusuydu. İnce Mehmet onun iki gözünün bebeğiydi. Çoluk çocuğunu da dağlardan getirmelisin Ali. Sana daha önce de söyledim ya, ben evi dağdan alır da ovaya indirirsem İnce Mehmet bundan kuşkulanır. Anladın mı? Anladım dedi Murtaza, hiçbir sebep yokken içini çekerek. Ardından da ekledi. Ah Ali ah diye ciğeri sökülürcesine soludu. Ah şu kafirin pis bedeni bir ortadan kalksın. Bak ben sana neler yapacağım, ne iyilikler. Ali başını ona doğru döndürmüş, ona bakıyor bekliyordu. Buyur ha. Bak sana ne yapacağım. Seni senin köye gönderip evini barkını aldırtıp getirteceğim. Sana çiftlikle istersen kasabada, kasabada olsun daha iyi. Seni ölünceye kadar yanımdan ayırmayacağım da bir ev yaptıracağım. Çiftlikten tarlalar vereceğim, altına da bir Arap at çekeceğim ki Çukurova'da böyle bir at bir tane olsun. Coşmuştu. Ali, buyur ağam. Yarın senin altına bir at çekeceğim. Çerkez eyerli bir Arap atı. Hem de yaşı dört, donu da demir kır. İnce Mehmet duysun da çatlasın. Çatlasın değil mi? Ali çatlasın dedi. Uyuyalım öyleyse. Unutma, yarın senin giyitleri alacağız. Yarın akşama Fötr Şapkayı da unutma. Yarın bambaşka bir insan olacaksın. Bir de ah, bir de ayaklarına postal değil de kundura. Hem de parlak kundura olsaydı. Sen benim kardeşim değil misin? Mustafa Kemal Paşa gibi giyinmelisin. Hiç ömründe ceket pantolon giymedin. Başına da fötür şapka takmadın değil mi? Takmadım. Hadi uyuyalım. Kokuyor. Ölü kokuyor. Ali hemen uyudu. Murtaza ağanınsa sabaha kadar gözlerine uyku girmedi. Birkaç kere de Ali'nin uykusu ağır mı hafif mi diye denedi. Ali'nin uykusu kuş uykusu gibiydi. En küçük bir çıtırtıda hemen uyanıp yastığın altındaki tabancaya o anda hemen el atıyor, ses çıkaranın Murtaza Ağa olduğunu anlayınca da gülümseyerek başını yastığa koyuyor, koyar koymaz da uyuyordu. Sabahleyin uyandıklarında ikisi de sevinç içindeydi. Ali gittikçe Murtaza Ağa'yı sevmeye başlıyordu ve bu onu korkutuyordu. Hüsnü Hatun bu sabah çok güzel bir kahvaltı hazırlamıştı muteber konuğuna. Bir top daha ayran kabarcıkları üstünde tereyağı, ak betekli bal, taze kaymak, süt, çay, kendi eliyle yoğurup pişirdiği fırın ekmeği, peynirler. Kahvaltı sofrasında bir kuş sütü eksikti. Gene akşamki gibi hiç konuşmadan kahvaltılarını bitirdiler. Bu sabah Hüsnü Hatun'da da bir hafiflik vardı. İçi her nedense pırıl pırıldı. Haydi gidelim Ali, belki azıcık yalnız bulurum da Arif Saim dedikleri dümbüğü, asker kaçağını, Fransız casusunu da şu İnce Mehmet belasını onunla konuşmak yolunu bulurum. Bu yılanın nasıl bir ejderha olduğunu belki ona anlatabilirim. Bir ay daha geçerse kuyucu Murat Paşa Hazretleri Efendimiz de gelse artık onunla şu Toros'un kayalıklarında başa çıkamayacağını bir bir ona anlatırım da onlar da akıllarını başlarına toplarlar. Dur bakalım bu kanlı katil de derdimizi Ankara'ya anlatabilecek mi? Anlatır diye inançla konuştu hatun. Yeter ki sen onun yakasını bir kez eline geçir. Kurban olduğum ağam. Murtaza ağa hızla merdivenlere atıldı. Siyah fötür şapkası elindeydi. Bugün lacivert bir takım elbise giymiş, ak bir gömleğin üstüne de kırmızı çizgili mor bir kravat takmıştı. Rugan papuçları pırıl pırıldı. Yakasında da kırmızı bir mendil sokuluydu. Büyük gözleri her zamanki gibi bir korkudan bir telaştan fıldır fıldır dönüyordu. Yüzü uzun, yüz çizgileri derindi. Alnı, gözlerinin kenarları kırışmıştı. Güldüğü zaman çıkık elmacık kemikleri derin çizgileriyle cana yakın, sıcak, dost bir insan oluyordu. O önde, Ali arkada merdivenleri inip Taşkın Halil Bey'in konağının yolunu tuttular. Oraya vardıklarında Murtaza Ağa'nın sevinci arttı. Bey'in otomobili avluda yunmuş, arınmış, silinmiş, taptaze duruyordu. ''Dur orada!'' diye otomobile konuştu Murtaza. ''Dur oradaki Murtaza Ağa, senin kara gözlerini öpsün.'' Ardındaki Ali'ye döndü. ''Sen de şu ağacın altında bekle. Bekle ki koca tanrı belki yüzümüze güle.'' ''Of, bu koku da ne? Burnumun direği kırılacak. Neredeyse bayılacağım. Tabancan yanında mı?'' ''Yanımda.'' ''İyi öyleyse. Kokuyla sen nasılsın?'' ''Ölüyorum.'' ''İyi öyleyse bekle. Ölüdür kokar. Çok sıcak var. Ölüdür. Katlanacağız.'' Kapı açıktı. İkirciksiz içeriye girip merdivenleri çıktı. Taşkın Halil Bey onu merdivenin başında karşıladı. ''Yaktın bizi, mahvettin Murtaza'' dedi öfkeyle. ''Rezil ettin dünyaya. Nedir o telgraflar? Ankara'yı topa tutmuşsun. Sen delirdin mi? Ne oldu sana? Küçücük bir eşkıya çocuk bir adam öldürmüş, dağa kaçmış. Daha yakalanıp yakalanmadığı da belli değil. Sen sanki bütün dünya ayaklanmış gibi kasabadaki her kişiye telgraf çektirmişsin. Sen delirdin mi? Bey şimdi uyanır da bunları duyarsa, onun mebus olduğu bir bölgede böyle asayişsizlik olsun. Bey bunu bir duyarsa, elbette duyacaktı, ben hiç karışmam, seni çengele asar ya da otomobilin arkasına bağlar, Adana'ya kadar bir parçan kalmaz.'' Ötekiler de şaşkın şaşkın onlara bakan Murtaza Ağa'nın yöresini sardılar. Onlar da Halil Bey'den daha sert konuştular. Bereket Bey uyuyordu da seslerini fazla yükseltip bağıramıyorlardı. Ama her sözleri Murtaza Ağa'nın yüreğine bir ağılı hançer gibi saplanıyordu. Ne yapacağını, kendini nasıl savunacağını bilemez, ortada kalmış gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Sonunda, kokuyor diye bağırdı, amanın ne kadar da çok kokuyor. Amanın ölüsü batsın derisi de, telgrafı da batsın her şeyi de. Amanın, burnumun direği kırıldı kokudan. Amanın ha, bey uyanmasın. Ya bey uyanırsa bu koku içinde yandık, ne yapalım? Ne yapılabilir, ölü evi burnumuzun dibinde, gerçekten koku dehşet, ne yapılabilir? Ölüyü bey uyanmadan evden alıp hemen camiye götürmeli. Götürmeli dedi müstantik Rüştü Bey. Kaymakam da gelmişti. Derhal götürmeli. Savcı hemen şu anda. Bey bir uyanır da. Emekli yargıç Hüdayi telaşlandı. Kolonya, kolonya diye. Bütün kasabadaki kolonyaları ölü evine taşırlar. Birden içeriden böğürür gibi bir ses duyuldu. Uyandı dedi Halil Bey. Bu kokuyu beyin burnunun almamasının mümkünatı yok. Hemen odaya koştu. Bey uyanmış, ortada don paça dönüyor, pijamasını çıkarıyor, yeniden giyiyor, pantolonunu gömleğini arıyor, bulamıyor. Şaşkın, perişan. Kendine azıcık gelince bas bas bağırmaya başladı. Kokuyor, kokuyor, dayanamayacağım, kokuyor. Bu böyle kokan şey nedir? Kokan, kokan. Bu koku ne kokuyor? Pantolonum nerede? İşte, işte burada, buyurun bey. Kokuyor, buyurun ceketinizi. Kokuyor. Çabuk çabuk elleri ayakları titreyerek giyinen saçı sakalı karma karış Arif Saim dışarı fırladı. Aman beyler kokuyor, ben ömrümde böyle bir kokuya rastlamadım. Bütün dünya kokuyor, kokudan öleceğim. Kolonya, kolonya bir şey ne olursa olsun kokuyor, ne kokusu bu? Ölü kokusu. Ölü mü? Kimin ölüsü? İnce Mehmet eşkıyası diye atıldı Murtaza. Birkaç gün önce Ali Safa Bey'i öldürdü de şimdi dağa kaçtı. Dağdaki köylülerin hepsini de öldürecekmiş. Köylülerimizi kazığa çakacakmış yılanın başı. Aman beyim, kuyucu Murat Paşa yakında bu yılan ejderha olacak. Kolonya, kokuyor. İnce Mehmet, yılan, öldürdü, kokuyor. Kokuyor, şoför, derhal. Arif Sayın bel kemerini bağlarken merdivenlere atıldı. Çabuk çalıştır otomobili oğlum. Kumandan bey, vali bey, arkadaşlar çabuk olun, vedalaşmanın sırası değil. Ben öldüm, bittim, bayılacağım. Ötekiler hemen gelip otomobile doluştular. Çabuk sür. Ve otomobil var hızıyla avludan dışarıya atılıp ortalığı bir toz bulutu içinde bırakarak kasabayı çıktı gitti. Kurtulduk diye sevindi Arif Sayın Bey, kurtulduk. Otomobilin arkasından baka kalan kasabalılara Murtaza Ağa, söyledim dedi övünerek, anlattım. Yakında bir büyük orduyu çeker gelirler, kuyucu Murat Paşa örneği. O konuşurken yöresine bir baktı ki kimse kalmamış, herkes bir yana almış yatırmış. Ali diye bağırdı, Ali haydi biz de gidelim, her şeyi beye söyledim. Ölünün koktuğu iyi oldu. Yoksa şu köpekler bana ağzımı açtırmazlardı. Haydi koş buradan kaçalım. Kasabanın dışına çıkalım. Köprüye aşağı koşmaya başladılar. Köprüyü geçtikten sonra kumlukta hayıtların içinde durdular. Koku çayı geçememiş öte yanda kalmıştı. Gördün mü Ali? Kasaba bomboş kalmış. Bütün köylüler kaçmışlar. Kim gömecek ölüyü dersin? Bulunur ha. Dur bakalım biz gitsek olmaz mı Ali? Olur ama gitmeyelim ha. Beğendin mi tabancayı? Çok beğendim ha. Benim tabancam. Sağ ol ağam. At da yarın çiftlikten geliyor. Bana öyle geliyor ki bu yavşak hükümet İnce Mehmet'le başa çıkamayacak. Gayret bize düşecek Ali kardeş. Kim bilir belli olmaz. Bize düşerse? O zaman da düşünürüz ağam. Düşünür müyüz? Düşünürüz ağam. Murtaza ağa gözlerini Topal Ali'nin gözlerinin içine dikmiş, çok derinlerde, uzaklarda bir şey ararcasına gene bakıyordu. Ali ise onun ne aradığını biliyor, içinden gülüyordu. İçinden bana gülüyorsun Ali. Vazgeç ağam. Neden vazgeçeyim? Aramaktan. İnsanoğlu hiç belli olmaz Murtaza ağam. Bugün böyleyse yarın şöyle. İnsan her gün yeniden doğabilir isterse ağam. Ama her sabah anadan yepyeni başka bir insan olarak doğabilir. İyi de doğabilir, kötü de. Şimdi bu baktığın, gördüğüm benim, Ali'yim. Yarın bir iş yaparım ki senin de benim de aklımızın köşeciğinden geçmemiş ola. Onun için tevekkül ol, daha çok arama, üstüne varma. İnsanoğlunu anlamak o kadar kolay değil. Kuşlar da, böcekler de göründükleri gibi değiller. Bu dünyada her canlının bir huyu vardır. İnsanın da 100.000 huyu vardır. Bak ağam, dünyada bir insanı, karımı, kardeşlerimi, kızımı, oğlumu, anamı, babamı tanıdım dersem yalandır. Biliyorum, yalandır. İnsan tanıdığını sandığı insanı kendisine benzeterek tanır. Doğrudur, benzeterek. Her insan ne kadar sana benzerse o kadar da benzemez. Hiçbir insanın bir başka benzeri yoktur. Yoktur diye düşündü Murtaza ağa, olamaz da. Öyleyse beni öğrenmeye çalışmaktan vazgeç. Murtaza ağa güldü. Al işte, vazgeçtim gitti diye sağ kolunu savurdu. Vazgeçtim ama seni kimsin, nesin diye de bir merak ediyorum ki... Ben senin gibi bir adamı hiç görmedim. Şu dünyada senin gibi bir adam yok. Var dedi Topal Ali, hem de çok. Bir hüner bir kişide varsa her insanda da var demektir. Yeter ki merak et, yürekten merak et. İnsanoğlunun elinden hiçbir şeyin kurtuluşu yoktur.